Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Haberler, haberler, haberler, haberler. Siz o zamanlar suya bu... neydi? Tony neydi? Suya bu öyle dönüyormuş ya, sizin çocukluğunuza denk gelir. Levent Kırca'nın haberler, haberler.
Evet.
Hatırlıyor musun?
Evet, hatırlıyorum. Evet.
Ben kimim programına hoş geldiniz. Helin, Yakıncan ve de Oğulcan Aksoy. Aksoy. Ne haber? Siz ikiniz manitay mısınız? Aynı evde yaşıyormuşsunuz.
Evet ya, öyle bir durumlar var.
Öyle miymiş?
Şimdi evet. Evlenmeye karar verilmiş anladığım kadarıyla. Hayırlı
evet,
olsun.
Çok
Allah
teşekkür ederiz.
Tamamını erdirsin.
Teşekkür ederim.
Bu da tamamını erdirsin.
Amin.
Om şanti.
Om şanti.
Şimdi bugün Oğulcan'la ikiniz böyle antin kuntin şeyler yapıyorsunuz. Yerinizde biliyorum. Yoga merkezinizde. Ve de Oğulcan da galiba ilişkiler mevzularına işte... neydi? Kişisel gelişim olaylarına bakıyorsun değil mi? Sen
evet.
Psikolog musun yoksa kişisel gelişim uzmanı falan mı deniyor?
Aslında şöyle, ben daha çok ruhsal ebeyim.
Ruhsal ebe.
Evet.
Ne yapıyorsun?
Yani kişinin kendi içindeki asıl beni ortaya çıkartmasında ebelik yapıyorum. Yardım ediyorum ona. Bunun bir başka bir ismi benim için aslında yok. Çünkü kişisel gelişim biraz o bir sektör. Onun klişeleri var.
Aha.
O klişelerin biraz dışında duruyorum ben. Yani.
Sen mesela psikoloji okumadın mı?
Hayır, okumadım.
Peki ne okudun?
Ben sürekli olarak farklı tarzlarda eğitimler aldım. Bu ruhsal ve spiritüel çalışmalarla ilgili. Ben önce endüstri mühendisliği okudum. Sonra bıraktım. Sonra Avrupa Birliği projeleriyle ilgili çalıştım. Onu da bıraktım. Sonra felsefe okudum. Onu bıraktım. Dans eğitmenliği yaptım. Onu bıraktım.
Hadi ya.
Böyle birkaç tane daha mesleğim var.
Ben
sonra hepsi
öyle.
Birleşti.
Ve Mezopotamya'dan
aynen,
şimdi...
Aynen öyle oldu.
Ebelik olarak geri
evet,
dönüyorum.
Evet, aynen öyle.
Güzel. Olur öyle şeyler olur da bizim dinleyici şimdi bakıyor. Birazcık da psikolog dinleyicimiz çok bizim, biliyor musun?
Evet.
O yüzden de gıcık olurlar öyle. Ulan bilmiyor falan. Ama şimdi biz göreceğiz senin konuşmalarımızda. Bakalım ne kadar bize içimizdeki kendimizi doğru vurmamızda bize yardımcı olacaksın. Biraz göreceğiz yani.
Bakacağız artık.
Şimdi nereden girelim sence Helin? Hiç nişanlım falan diye bakma gözünün yaşına.
Yok.
Soralım.
Değil mi?
Tabii. Geçen hafta biz birazcık yoga meditasyon falan yaparken şimdi ona bizim şeyimiz var. Hani böyle yoga ve meditasyonla tamamen kendimizi bırakabiliyoruz. Çünkü yüzyıllardır Çin'de yapılan bir şey diye. Ama bu kişisel gelişimle ilgili olarak acabalarımız çok. Benim çok mesela. Ama faydasını görmüyor muyum? Görüyorum. Ama kılığım var mı? Var.
Benim de var.
Kılım yani.
Benim de var.
Kıl bir insan olduğum için tabii. Onun için böyle hani birdenbire teslimiyetçi bir şekilde tabii buna yaklaşmayalım ama yine de güzel şeyleri alalım. İşimize gelenleri alalım, işimize gelmeyenleri almayalım şeklinde sana yaklaşacağız şimdi.
Öyle. Aynen. Ruhsal mevzularda...
Nasıl geliyorlar mesela sana Oğulcan şimdi? Nasıl geleceğiz biz sana?
Mesela ne oluyor? Kişinin ilişkisiyle ilgili, eşiyle ilgili veya hayatında bolluk bereketle ilgili veya çok sıkıştığı bir problemle ilgili bir çözüm arıyor. Çeşitli uzmanlara gitmiş oluyor veya hiç kimseye henüz ulaşmamış oluyor. Beni bir şekilde daha önce benden terapi almış veya benimle çalışmış kişilerden duyabiliyor. Ve ondan sonra geliyor. Biz önce biraz sohbet ediyoruz durumu anlamak için. Benim sezgilerime çok güvenen bir tarafım var. Bu dişi tarafımıza, yani sezgisel tarafımıza. Ve o sezgisel taraftan yola çıkarak neler yapabileceğimizi konuşup sonra da bir çalışmaya başlıyoruz.
Nasıl sezgisel yolda? Yani diyelim ki aldattığından şüpheleniyor birisi. O zaman somut veriler yoksa sezgilerinden mi yola çıkıyorsunuz?
Şöyle oluyor. Biz çok dış dünyada ne olup bittiğiyle değil de o dış dünyanın bizde ne yarattığıyla ilgili çalışıyoruz.
Ha, güzel.
O zaman kaynak hep ben olduğum için.
Evet.
Ben de kendimi karşı tarafta görebildiğim ve bunu konuşabildiğim için çözüm bulmak çok kolay oluyor. Yani aldatıyor aldatmıyordan çok olsun ya da olmasın aldatma. O kişi nasıl hissediyor böyle olduğunda? Aslında önemli olan o. O hissi bulduğumuz zaman ve o hissi vücuttan dışarıya bir sivilceyi sıkar gibi atabildiğimiz zaman zaten o aldatılma mevzusuna daha net bir yerden bakıyor ve etkin kararlar alıyor. Espri zaten o. Karar alamama durumu yani.
Karar alamama.
Evet.
Bak geçenlerde Tony de şu anda bir yandan yemek yapıyor da dinliyor. Ondan sonra hafif kıllanarak dinliyordu ama bakayım neler konuşuluyor orada böyle.
Gözlük altından böyle bakmalar.
Tabii öyledir o. O çünkü
pardon üstünden.
Çünkü şey der, güvenmek iyidir, güvenmemek daha iyidir. Öyle, çünkü biraz öyle bir insandır Tony. Bence iyidir ama şüpheci yaklaşım karşı tarafı da daha haklı kılar eğer haklı oluyorsa. Şimdi o zaman bu bence makul abi, çok da güzel. Yani beni merkeze koyarak ben ne hissediyorum? Karşı taraf istediği her haltı yiyebilir ama ben bu durumda ne hissediyorum, evet, bana bakıyoruz. Çok güzel abi. Peki ya gerçekten aldattığı da ortaya çıkarsa ne oluyor? Ve de ayrılamıyor. Kişi bağımlı diyelim ki o ilişkiye.
Şimdi bizim bağımlılıklarımızı tedavi etme veya bu bağımlılıkların nedenlerini fark edip bunu dönüştürmek çok mümkün. Çünkü sistem hep aynı çalışıyor. Demin senin söylediğin işimize yarayanı alalım, işimize yaramayanı atalım. Aslında sindirim sistemini anlattım vücudumuzdaki. O yüzden hani bir şeyler yiyoruz ve işimize yaramayanları dışkı olarak atıyoruz. Bağımlılık kısmı bu işime yarar mı diye tuttuğumuz şeyler. Duygusal sindirim sistemimizin kötü çalışması yüzünden yani.
Hmm.
O nedenle eğer nereye tutunduğunu, bu dursun işime yarar, bunu bırakamıyorum çünkü şu faydası oluyor gibi o ikincil faydaları keşfedebilirsek.
Neden bunu tuttuğumuzun sebebini bulmamız, evet, gerekiyor. Evet. İnsanlar genelde neden peki tutuyorlar, böyle kendilerini yaramayacak kabız olmaları neden olur?
Genelde hep ihtiyaç bilinci yüzünden, yoksunluk bilinci yüzünden oluyor. Yani biriktirme alışkanlığı da normal topluma baktığın zaman alışveriş alışkanlığı da dolaplarda giymediğimiz onlarca kıyafet ama hala satın almaya devam etme davranışımız. Bunlar hep o yoksunluk bilincinden, kıtlık bilincinden gelen şeyler. Yani bir şekilde...
Korkudan mı yani?
Evet, bir şekilde bir şeye ihtiyacımız olacak ve o ihtiyaç hep devam edecek algısı var arka tarafta, programda, beynimizin içinde. Ve biz o programı sürekli susturabilmek adına aslında bu satın almayı yapıyoruz. Bu sevgi satın almak olabilir, ilişki satın almak olabilir, daha fazla dizi izlemek olabilir internetten, daha fazla eşya satın almak olabilir. Aslında hep bir alıp stoklama durumu var.
Hı hı.
Bu da bağımlılık yaratıyor çünkü.
Bir savaş alışıyor durumunda insanlar bir de,
evet,
şey yaparlar değil mi? Kendileriyle savaş durumunda, kendini kabul etmeme durumunda belki de o şey karneyle yani birliktir, evet, hemen mesela savaş çıkacak deniyor, bir şey olacak deniyor, darbe oldu deniyor mesela,
yağma
hemen koşturuyoruz
diyorlar.
Yağma, evet, ya yağmaya gidiyoruz ya eve makarnaları dolduruyoruz, istifliyoruz, biriktiriyoruz filan falan, kurtlanacak halbuki ama biz bunu yapıyoruz çünkü korktuğumuz için,
evet.
Demek ki aslında kendi içimizde savaş halinde miyiz, böyle
aynen
mi diyeceğiz?
Öyle. Yani genelde terapilerde hep konuştuğumuz şey artık savaş bitti, bunu hatırlamak. Hangi savaş bu? Senin söylediğin gibi içimizdeki savaş, ama bu böyle spiritüel bir laf olarak içimizdeki sevgi, içimizdeki savaş gibi bir şeydi. Bu gerçek bir şey çünkü bizim adrenalin...
Neyle savaşıyoruz içimizde?
İşte adrenalin hormonunu sürekli salgılayarak dış dünyadan gelecek muhtemel tehlike inançlarıyla savaşıyoruz.
Adrenalin acaba zevk falan mı veriyor insana ya?
Hani... Adrenalin şöyle bir şey yapıyor. Böbrek üstü bezlerinden salgılanıyor ve kök çakra dediğimiz tam bedenimizin en altındaki ilk yaşamın girdiği kök hücrelerin bile olduğu yerden salgılanıyor.
Evet.
Ve şöyle oluyor. Hayatta kalmak için salgıladığımız hormon bu bizim. Sorun çözmek, problem çözmek. Çok ciddi sıkıntılardan kurtulmak için. Mesela herhangi bir anda dışarıda şimdi bir bomba patladı diyelim şu anda. Bu programı falan bırakıp nasıl bir hayatta kalmak için çözüm bulacağımızı o hormon sayesinde çok hızlı bir şekilde
böbrek
çözümlüyoruz.
Böbrek üstü bezleri mi bunu salgılıyor?
Evet. Ama bunu çok sık salgıladığımızda işte her ay kirayı nasıl ödeyeceğim? Çocuğun taksidi ne olacak? İşte
ay,
politika ne olacak?
Ay bende çok salgılanıyor o.
O ne olacak? Bu olacak derken bu aslında şeye kadar gidiyor işte. İlk yani daha şey insanların, ilkel insanlar zamanından gelen bir program aslında bu bize. Yani kaplanla karşılaştığı zaman kaçacak mı? Onunla savaşacak mı yoksa ölü taklidi mi yapacak?
Yani hayatta kalma içgüdüsü de,
evet,
bezleri.
Evet,
öyle
aynen
mi?
Öyle, aynen
böbrek
öyle
üstü bezleri yapma ya.
Aha.
Peki mesela benim bir akrabam böbrek üstü bezlerinde tümör çıktı. O neden olur sence?
Eğer bir organ vücudumuzda, bu çok genel bir yasa, frekansından yani çalışma sıklığından çok az veya çok sık çalışıyorsa her zaman bir bozulma yaratıyor. Yani normal işte demin Tony ile tamir etmeye çalıştığımız makine gibi çok yüksek devirde çalıştırırsan o blender bozuluyor.
Hı hı.
Veya az kullanırsan bir süre sonra içindeki yağ belki akıyor ve artık bir daha çalışmıyor. 3 yıl sonra çalıştırmaya çalışırsan.
Evet.
İşte biz de eğer bir hormonu çok kullanıyorsak veya aşırı derecede az kullanıyorsak o bez bir süre sonra bozulmaya başlayabiliyor.
Hı hı.
Kimisinde tümör oluyor, kimisinde kist oluyor. Kimisinde bizim iç organlarımız beraber çalıştığı için başka bir yerden onun etkisini hani görebiliyoruz.
Hı hı.
Ayak bileğinde problem olanın dizinin ağrıması gibi. Böbrek üstü bezlerinde o ağrı patlayabiliyor. Bu içeride hep bu fazla ya da az kullanımdan dolayı oluyor.
Evet, peki bu ilişkiler de aslında insanın böbrek üstü bezlerini çok çalıştırıyor.
Çok çalıştırmaz, benim de nasıl güzel çalıştırır.
Peki ilişki en çok insanın hangi çakrasını, kök çakrasını çalıştırıyor acaba?
Şimdi aslında şöyle, bizim bu 7 çakramızda bir fermuar gibi. İster hayatımızı paylaştığımız kişi olsun, ister iş arkadaşımız, aslında 7'si birden birbirine sürekli girip çıkıyor.
Hmm.
O yüzden bütün enerji alanları, bütün çakralar veya bütün hormon bezleri aslında çok aktif oluyor. Ama tabii ki ilişkiyi kişi sadece cinsellik bazında yaşıyorsa.
Aha, o zaman kök çakra.
Kök çakra ve ikinci çakra ağırlıklı. Ama sürekli erkeğin kadına müdahale ettiği, onu yönetmeye çalıştığı veya kadının erkeği yönetmeye çalıştığı bir şeyse kontrol merkezi dediğimiz karın merkezi çok çalışıyor.
Biz, Tony ondan kilo alıyor olabiliriz oğlum.
Karın bölgeleri yağlanıyor.
Evet, gerçekten karın bölgesi yağlanıyor mu öyle?
Ya işte dediğim gibi ya yağlanarak oradaki aşırı manyetik alanı sabitlemeye çalışıyor vücut ya da kilo verip İyice zafiyete şey yapıp durdurmaya çalışıyor. Hep ters davranıyor yani.
Ha, peki niye bu karşı tarafı ne için bu?
Yani şöyle, bizim sevgili karın merkezimiz eril bir merkez. Evet. Yani güç, kişisel gücün olduğu merkez ve burası kontrol eder.
Ha.
Kontrol etmemeyi de kontrol edebilir. Bir müdürdür yani. Sen ona hangi işi verirsen bu onu yapar. Eğer dersen ki ben Tony'nin bütün eksiklerini göreceğim ve onu eleştireceğim, bayağı sabah akşam her şeyi görebilirsin. Ya da ben her haliyle Tony'yi kabul edeceğim ve yanında olacağım, destekleyeceğim bütün kararlarında dersen. Evet. Hep iyi şeyleri bulup bu sefer onu nasıl destekleyebilirime bakar. Bu böyle bir merkez.
Hı.
Ama biz genelde, hani bizim toplumumuzda, benim de karşılaştığım eşler birbirlerini daha çok tenkit etmeyi veya işte güçlendirme adı altında eleştirmeyi, hı hı, iğnelemeyi daha çok tercih ediyorlar. O zaman da yoruluyorlar, enerjilerini tüketiyorlar, yani sarf ediyorlar.
Evet.
Çünkü bu ağızdan bir anda sadece bir kelime çıkıyor. Takdir yerine tenkit çıktığında takdir edemez hale geliyorsun.
Takdir de çok gerekli bir şey değil aslında ama.
Dengesi için söylüyorum. Yani ha, bazen evet eleştiri, eksiğin ne olduğunu söylemek, bazen de artının ne olduğunu söylemek. Hı. İki
evet,
uçta da kalmamak. Tepkisizlik
de kötü bir şey. Çünkü hiçbir şey yapmayayım dersen o kötü bir şey.
Aynen değil, aynen tabii. Sadece dengeyi bulmak.
Ya da üslup olan geliştirilebilir aslında. Bütün çakralara da iyi gelir ama. Yani güzel bir üslupla eleştirirsen veya güzel bir üslupla onu takdir edersen de sevgiyi
evet,
ifade
çok
etmiş.
Çok önemli bence.
Sevgiyi de ifade etmiş oluyorsun. Mesela Tony'ye dikkat ediyorum. Bir süredir ben böyle yaptığı yemekleri çok takdir ediyorum. Hakikaten öyle. Acayip güzel yemek yapmaya başladı. Ama ben bununla şimdi kötü ruhları da... Dinleyici nazarı. Vallahi çok dinleyici ya, nazarına karşı.
Oh, ben de rahatladım vallahi.
Dinleyici nazarı gitsin ama.
Süper.
Ondan sonra onun işte yemeklerini çok övmeye başladım. Tony, sen gerçekten bu ara aştın yalnız falan diyorum ve dedikçe o böyle daha da
güller
güzel
atıyor gibi değil
aynen
mi?
Dedikçe daha ve yaptıkça daha güzel yemek yapıyor ve ben bu gidişte 300 fıçı gibi olacağım. En son kapıdan sığamayacağım ve o kapı dışında başka manita yapacak. Ben kapıdan sığıp müdahale edemedim hiç.
Üslupla ilgili çok güzel bir şey söyledin. Onunla ilgili çok küçücük bir şey söyleyebilirim. Şöyle bir şey öneririz biz genelde. Hislerinizi söyleyin davranışla beraber. Yani senin bu kadar güzel yemek yapıyor olman beni çok iyi hissettiriyor demek. Hem onun yaptığı şeyi hem de seni dahil eden bir konuşma. Ya da işte akşam eve şu saatte gelip benimle hiç ilgilenmemen beni çok üzüyor demek.
Hmm.
Hem onun yaptığı şeyi tespit edip içinde eleştiri barındırıyor. Hem de kişinin kendi hissini de koyduğu için aslında bir anlaşma
ortak
önerisi de getir. Bu mesela çok tatlı bir üslüptür. Evet, yani öbür türlü çünkü hep geç geliyorsun, geç geliyorsun.
Suçlama oluyor.
Bir suçlama onunla... ve bir öneri yok içinde.
Evet.
Gibi.
Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Daha birkaç gün önce olacağını söylemiştim bunu. Hayatım boyunca dedim bana hiç kimse ne hissettiğimi sormadı. Ama hep biz Olcan'la 1,5 yıldır beraberiz. Ve hep her durumda bana önce bu soruyu sorar. Ne hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Ne oluyor, neler oluyor? Ve bu 1,5 yıl içinde bu soru bende o kadar çok güzel şeyler, o kadar çok güzel kapılar açtı ki ve şimdi kendi yakınlarım, arkadaşlarım, aileme herhangi bir şey olduğunda da ne oldu falan deyip hemen kontrol etmek yerine ne hissediyorsun anneciğim işte ya da ablacığım, ne oldu, nasıl, ne oldu şimdi, nasıl hissediyorsun? Hem insanlar bir anda böyle bir olup bir şaşırıyorlar. Aa evet ya, ne hissettim merak eden biri var, dur anlatayım oluyor.
Evet.
Ve rahatlıyor hem de daha güzel sonuçlanıyor. Ve çok önemli bir soru bence bu. Yani karşımızdakine önce ne hissediyor? İlişkilerimizde özellikle.
Hı hı. Ben de anneme soruyorum son zamanlarda. Çünkü bir de Deniz'in bittiği bir iletişim alanı var. Annem, hı hı, demans hastası. Ve hakikaten onun için şu anda ne hissettiğini öğrenmek, onunla, hı hı, aynı yerde buluşmak çok önemli. Çünkü yapayalnız bir evrenin içinde ne olduğunu farkında olmadan kaybolmuş durumda, aynı, olduğunu hissediyorum.
Hı hı.
Ve ben de bir süredir anneme ne hissediyorsun anne diyorum.
Mesela ne güzel,
bir
harika
şey yaşıyor. Anne ne hissediyorsun şu, süper, anda bunu yaparken? Çok titriyor diyelim. Ne hissediyorsun? Bilmiyorum ne hissettiğimi diyor. Peki senin ne hissettiğini bilmemek sana nasıl bir şey hissettiriyor diyor.
Harikasın ya. Evet.
O da bunu söylüyor mesela ve şimdi diyorum ki annem sen ne hissedersen hisset ben ne hissettiğini hissediyorum diyorum. Yani ondan sonra harika. Elini tutuyorum filan. Bu onun titremesi geçiyor o zaman. Çünkü bir endişe hali aslında o herhalde.
Evet. Aynen. Bizim genelde korku, endişe, kaygı, öfke gibi hislerimiz aslında kendileri tek başlarına bizatihi his olan hisler değil. Hep bir başka şey hissettiğimiz için önüne onu koyduğumuz hisler.
Ha.
Mesela bir şey salt bir şeyden korku tek başına yoktur mesela. Bir şeyden korkulur. Hep dolaylıdır. Senin sorduğun soru o kadar kıymetli ki o titremesinin arkasındaki şeyi sana söylemiş oluyor ve o zaman titremesine gerek kalmıyor.
Eşe yalnız hissediyor demek
evet,
ki.
Evet yani onları mesela paylaşıyor. Bir de şöyle güzel bir şey var. Sen yogadan da çok iyi biliyorsun. İkinci çakra mesela karın çakramız yani daha doğrusu rahim çakrası bel bölgesi.
Pelvis.
Evet o mesela hislerin oluştuğu bedendeki sıvıların hislerin aslında gelip gitmesi gerekiyor. Bir an ortaya çıktığında ifade edilip boşaltılması gerekiyor. Bir sıvı gibi, su gibi vücuttaki. Hı hı. İdrar geldiğinde bir süre sonra doğduktan sonra bizim tuvalete gitmemizin doğallığı gibi bir şey aslında.
Evet.
O yüzden hisleri konuştuğumuzda rahimden rahime bir bağlantı kuruyoruz ve tam da yaşam enerjisinin depolandığı yerdir orası.
Rahimden rahime ne demek?
Yani rahim bölgesi, bel bölgesi, ikinci çakra.
Erkeklerle konuşurken onların rahimi...
Ama bu kelime şey çift cinsiyetli bir kelimedir.
Öyle mi?
Tabii. Yani rahim ve rahman kelimesi mesela veya birçok Arapça kelime veya Türkçe'de de kullandığımız birçok kelime her iki cinsiyeti de içinde barındırır. Erkeklerin de rahim bölgesi vardır. Yani mesela Japonca'da hara diye geçiyor. Harakiri denen. Hani o, bu bölgenin yaşam enerjisini keserek zaten intihar ediyorlar.
Hadi ya.
Yaşam enerjisini çıkartıyor.
Asiktir.
Ve üçgen benim... yaparlar mesela. Hara bölgesi üçgen bir bölgedir. Rahim bölgesi.
Abi o zaman sezeryanla doğum yapanların durumu nedir?
Yani sezeryanla doğum yapanlar eğer ben bir doğum merkezinde de çalışıyorum. Yani doğal doğum merkezinde orada da konuşuyoruz. Eğer annenin korkusu yüzünden değil de cerrahi bir müdahale gerektiği içinse tabii ki çok normal. Ama annenin rahminden çocuğun kök çakradan doğarak çıkmasını tercih ediyor tabii doğal doğumcular. Yani direkt o merkezi kesmek yerine oradaki yaşam enerjisini...
Peki kesilince ne oluyor?
Bir şey olmuyor çünkü fiziksel bedenimiz gibi duygusal ve ruhsal bedenimiz de var. O yüzden fiziksel bedendeki arızalar bir şekilde duygusal olarak insan çözüldüyse temizlenebiliyor.
Hmm.
O travmayı taşımıyorsa ameliyat travmasında bir problem yok. Sonuçta.
Ama orada çakralar yarılmıyor mu ya? Kesilmiyor mu?
Yok, çakralar elektromanyetik alanların ismi. Fiziksel bedenle beraber çalışan enerji alanlarının ismi. Yani otogarın olduğu yerdeki binayı yıkıp yeniden bina yaptığında orası hala mana olarak otogar.
Hmm.
Orayı otogar fikrini yıkabilmiş olmuyoruz. Sadece binanın şeklini değiştiriyoruz. Onun gibi.
Ama başka neyse anladım. Yani 3 aşağı 5 yukarı anladım. Peki ilişkilere dönelim o zaman Oğulcan. Biz Helin'le çalışıyoruz bunu. Tantra, mantra bunlardan bahsediyoruz. İnsanların ilişkilerinin güzel olması işte şey ne bileyim sekste falan böyle bir açılmaları için. Mesela sence bir ilişkinin seks yüzde kaçını ihtiva ediyor?
Eğer seks dediğimiz şey cinsel enerji ise.
Bu arada evde Tony şey atom yapıyor. Yani İzmirlilerin eroin dediği şeyi yapıyor ve biber gazına.
Ama harika koktu.
Evet o mu biber gazına
maruz biber gazışına şu anda maruz evet. Kaldık abi.
Güzel gezi zamanlarını hatırladık iyi oldu.
Kapıyı ölüyoruz burada.
Bana şu andılar.
Abi resmen evet. Biber gazı sıkıyor bize.
Bana güzel nostalji oldu teşekkür ederiz buradan. Geziye bir...
Anam evet. Can teslim ediyoruz burada. Program edecek diye. Peki şey...
Seksi sormuştun.
Seks evet.
Yani eğer cinsel enerji ise seksten... Ben seks kelimesini duyduğumda artık cinsel enerji olarak anlıyor benim zihnim.
Hmm.
İlişkinin neredeyse tamamını yönetiyor cinsel enerji.
Hmm.
Ama sadece penetrasyondan, kadın erkeğin cinsel ilişkiye girmesinden bahsediyorsak o öğelerinden biri sadece. Yani çok güçlü ama daha çok cinsel enerji burada çok kuvvetli bir değişken. Çünkü yaşam enerjisi cinsellikle beraber ortaya çıkan yaşam enerjisini biz vücudumuzda dolaştırabildiğimiz zaman bedenimizde bu bizim gerçekleştiğimiz anın ilk enerjisi. Yani spermle yumurtanın döllendiği andaki enerji bu. Cinsel enerji. O yüzden de aslında vücudumuzdaki bütün hücreler seks hücresi.
Ona!
Ve ilk hücreden bölünüyorlar. Sonuçta 6 trilyon hücrenin hepsi o ilk yumurta ile spermin döllendiği anın heyecanını, o elektriği, o birleşme duygusunu yaşıyor. O yüzden cinsel enerjiyi partnerin ortaya çıkarttığın zaman bu sadece illa tensel bir temas gerektiren bir şey değil. Göz göze bir bakışma veya onun olduğunu düşünmek bile yeterli. O cinsel enerjinin vücutta...
Yani biber gazı sıktığı biber gazı bile yeterli onun elinden
çıktıysa.
Şu anda
baksana orada sıktı burada mahvolduk. O yüzden çok doğal. Uzaktan bile bu gerçekleşebilir yani. Bizim hep karıştırdığımız şey şu. Cinsel enerji bel bölgesinde harlanıyor. Orası onun trafosu gibi ama orada kalması değil, bütün vücuda dolaşması gerek. Orada kaldığında işte biz saplantılar geliştiriyoruz. Yani orada takılıp kalıyoruz. Sırf ikide oluşuyor ve ikide kalıyor.
O zaman seks peşinde koşanlar hep öyle mi?
Ve genelde evet. O merkez yönetiyor onları. Öyle diyebiliriz. Yani nasıl sabah kalktığımızda çocuğu okula göndereceğim, kahvaltı hazırlayayım, şunu yapayım diye bir checklist var kafada. Ve bunu belli kriterlere, önceliklere göre yapıyoruz. O kişi de farkındasızlığına düştüğü anda, yani kendini bırakıp da otomasyon kendini yönettiğinde, o otomatik pilotlar vücudunda onu yönettiğinde ilk çalışan merkez, hadi hemen gidiyoruz ve peşinden koşuyoruz.
Şeyimizin peşinden koşuyoruz.
Aynen öyle.
O zaman bir dakika, bu bütün çakralar birbirleriyle ilintili mi?
Tabii.
O zaman çünkü bu gücümüzün, işte korkularımızın ve bağımlılıklarımızın merkezi olan üçüncü göbek çakrası da aslında ikinci çakrayla alakalı.
Zaten acayip bir orkestrasyon
sistemi var. Hepsi birbirine bağlı.
Yani şöyle söyleyebilirim, en iyi şöyle anlatabilirim. Her frekans, çakranın frekansı her bir piyanodaki tuşa, notaya denk gelir bu arada.
Hadi ya, evet. Nasıl yani?
Yani 7 nota,
evet.
7 çakranın frekanslarıyla aynı.
Aa.
O yüzden aslında bir oktavın içerisinde.
La hangisi, göbek çakrası mı la?
Ezbere bilmiyorum ama do, re, mi, fa, sol, la.
La, 6.
Evet, yani 3. gözün.
Öyle mi? Ha.
Burada bütün espri o bir oktavın içerisinde kendi...
Si de si, si çakrası.
Tepe. Si.
Si yok yok. Si kök çakrası.
La. Evet.
Si. Si'mizin... Si tepe çakrası.
Şimdi
tepe.
Şeyde bizim...
Si'mizin olduğu yer diyebilir miyiz?
Evet. Bu, ben bunun üzerinde birazcık daha şey yapayım. Hangisi hangisine denk geliyor?
Si bence kök çakrası olabilir.
Do
ama
diye
do, do en, alttan en pes, başlıyor.
En pes
evet,
olan,
do.
Hadi ya.
Frekansı en düşük olan kök çakralı
bir. Si tepe üstüne denk geliyor.
Evet. Ben de si'mizin olduğu yer.
Değilmiş.
Do'nun olduğu yer.
Zaten espri de müziği melodik çalmak. Yani her insanın mesela çok güzel bir laf vardır. Ruhunun şarkısını söyleyebilmek. İşte o aslında 7 bir oktavın içerisindeki 7 notayla müziğini yapmak yani.
Vay güzelmiş yani, evet. Ne kadar neşeli.
Yoksa öbür türlü biz hep re re re re ikinci çakraya basıp duruyoruz sekste sabit kaldığımızda. Hep bu da beynimizi re re re'liyor yani. Özetle.
Fa, o zaman kalp çakrası fa.
Do, re, mi, fa, evet.
Sol, boğaz sol. Çakrası. La, kafa çak, tek, tep, kaş.
İki göz.
Üçüncü kaşımızın olduğu çakra.
Üçüncü kaşım benim.
Vay anasınız.
Renkler de böyle aynı şekilde.
Renkler nasıl acaba? Hepsi ama aynı. Renk. 7 tane renk mi
yani
var?
Yani gökkuşağının ışığın kırıldığı zaman ortaya çıkan 7 renk.
Hadi ya. Abi çok
çakralar
iyi ya.
Denk geliyor. İşte kırmızı, şey... turuncu, sarı, yeşil, mavi,
mor
ve süper. Beyaza yakın.
Şapşane.
Hep aynı rengi gökyüzünde gördüğümüz zaman nasıl bir duygu durumu olacaksa hep kırmızı gördüğümüz düşün. Yaşamı da hep kök çakradan, hep adrenalin bezinden, hep kaygıdan, hep endişeden yaşıyorsan aslında hep kırmızı rengi görüyormuşsun gibi.
Aslında bir şey söyleyeyim mi
boğa
size?
Boğa gibi yani.
Şöyle abi, şimdi bu aslında gökkuşağında hiç renk yokmuş biliyor musunuz?
Beyaz olduğu için. Beyaz. Hepsini kapsıyor çünkü. Evet. Beyaz tüm renkleri kapsıyor.
Hiç renk yokmuş ve bir şey söyleyeyim mi size?
Var ben? Ama beyaz hepsini kapsadığı için.
Evet. Ama mesela göz, şey, üçüncü göz çakrasının rengi, şey, sesi de la ya. La ne demek biliyor musunuz Arapça? Yok demek. Hiç. Yok demek.
Bak nerelere açılıyor kapı.
Benim geçen programınızda yazdığım şey Mevlana'nın söylediği. İyi ile kötünün ötesindeki yerde seni bekliyorum.
Seni bekliyorum.
Yani en tepede. Evet.
La.
Hiçliğe çıktığında.
Evet. Yani güzel kafalar aslında tabii de.
Eğer bunu dediğin gibi o içimizdeki gıcık olan tarafa kızmayıp o gıcık olan septik şüpheci tarafla bakarsak bu mevzulara çok güzel bilgiler ediniliyor. Ve dediğin gibi alabildiğini alıp, işine yarayanları alıp fazla ne diyelim uydurmasyon olan gibi gelen veya fazla böyle kendini aldatmaya yönelikmiş gibi gelen tarafları insanlar bırakabilir. Tamamını almak zorunda değiller bu şifa çalışmalarının, ruhsal çalışmalarının, spiritüel çalışmaların. O şüpheci tarafla birazcık araştırıp onların hayatında çözüm yaratan yerlerine bakmaları yeterli bile.
Yani neden biliyor musunuz galiba biz de haklıyız aslında şüphelenirken. Çünkü mesela geçenlerde annemin arkadaşı Ülkü teyzeye dedim ki Ülkü teyze ben yogaya gidiyorum sen de yoga yap biraz dedim iyi geliyor. Ayça ben yogaya onun gibi şeyler hiçbir zaman sıcak bakmadım dedi. Neden? Çünkü sonunda din çıkıyor dedi. Böyle şeyler oluyor hakikaten. Mesela hemen birisi çıkıyor ben mürit ne denir mürit hangisi oluyordu? Hı-hı. Peşinden giden değil mi?
Evet.
Peşinden giden mürit. Üstat oluyor. Mürşit oluyor.
Mürşit Hemen öyle birisi bu işin şeyhi, mürşidi falan böyle buradan avanta kapmaya çalışıyor. İlle parasal avanta değil ama gücün avantası daha büyük zaten.
Evet.
Onun için bu işleri ben dedi karşıyım. Çünkü bu tip din gibi şeylere ben kesinlikle inanmıyorum ne olursa olsun dedi. O çok komünist bir tip. Ondan sonra
hiç yoga yapmış mı hayatında?
Yok yapmamış. Ben de kursa git dedim. Hani bunu kurs olarak gidersen dinden de kurtulmuş olursun hani o zaman. Çalışmış olursun.
Ya yoganın din olmadığını zaten öbür programlarda konuşmuştuk ama istersen yine çok kısa bir bahsedeyim.
Olur.
Ya Budizm ve Hinduizm'in içinde yogadan bahsediliyor ama aslında yogadan yararlanan dinler. Yoga dinlerden yararlanmıyor. Dinler yogadan yararlanıyor. O yüzden Hinduizm, Budizm, yoga ile çok karıştırılıyor ve yoganın din olduğu söyleniyor. Ama geldiğinde yoga dersini 1,5 saatin içerisinde herhangi bir ritüel, bir ayin,
yok.
Bir tapınma,
hiç öyle bir
isim
şey
değiştirme bir şey yaşıyor musun? Hayır.
Yok,
1,5 saat boyunca salt orada sen bir saltım gerçekleştiriyorsun
İsim değiştirme
bedeninde.
Nedir?
Bazı ritüellerde öyle Hinduizm'de yoga yapılan yerlerde yoga adı altında Hinduizm'in ve Budizm'in verildiği yerlerde girdiğin an sana bir kolye takarlar. Senin adın bundan sonra bilmem ne derler. İsim değiştirirler. Hindu ismi verirler. Ama klasik bir yoga dersinde normal hani asanaların işlendiği, meditasyon, nefes yapıldığı bir herhangi bir yoga dersinde öyle bir şey mümkün değil rastlayamazsın. Zaten oradan anlıyorsun. Orada ne yapıldığını. Çakıyorsun yani orada. Ha yok burada bir garip bir şey var diyorsun yani.
Mesela Tony'ye evet Müslüman oldun ondan sonra senin adın Tayyar demek. Tony ya T ile baş Tayyar.
İşte yani.
Evet tam o şey yaklaşım. Tayyar belden biber bombası.
Tayyar nasıl gidiyor? Tayyar'ı
yaptım sanırım.
Evet bundan sonra Tayyar'a diyeceğim. Şaka şaka. Dominika evet güzel iyi 10 numara abi işte bu nefes ilişkiler bilmem şimdi sekse geçelim abi
tamam,
bizim
geçelim.
Biraz sıkıntımız var enişlemde bir şey
mahvettin bizi Tony
ben mesela Tony'ye bazen kombinezon giyiyorum hemen biber gazını sıkıyorum hemen geçen gün ben yine kombinozonla dedim manitaya yaklaşayım diye bir gittim. Baktım pısstım. Göz yaşartısı spreyle koruyor kendini.
İlginç bir teknik olmuş tabii. Şaka tantra tekniği olarak bunu önerelim.
Şaka şaka da bizi çok dinleyen dinleyiciler yani çok aktif böyle deliler gibi durumumuz yok ilk başlarda. Kim normal işte. Acık daha onu hararetlendirmek için çiftler ne yapsınlar? Çünkü ben mesela gezilere çok gidiyoruz dinleyicilerimizle. Onlarda da Ayça hiç sevişmiyoruz biz ya. Artık biz çok birbirimizle konuşuruz açıkça. Bu iyi bir şey mi bir kere bunu
i̇yi
açıkça
şey.
Konuşmak?
İçinizde tutacağınızı alanda paylaşıp boşaltın çok daha iyi.
Oğulcan niye biliyor musun abi? Bir de sanıyorsun ki millet sevişiyor, yataklar kırılıyor sanıyorsun herkes. Bir sen öylesin sanıyorsun. O yüzden ben bunun bir amme hizmeti olduğunu düşünüyorum. Abi merak etmeyin kimse sevişmiyor diye. Sizin için geçerli siz çok gençsiniz. Onun için sizi kastetmem ama hani belirgin bir yılı geçmiş olan evliliklerde genelde bizim gezilerde bana söylüyorlar. Aman Ayça hiçbirimiz sevişmiyoruz ya ne olacak bu iş falan diyen o kadar çok dinleyicimiz var ki bize birazcık bunu ne yapmak lazım bununla ilgili kişisel gelişim ne diyor?
Evet,
bir de buradan bakalım.
Kişisel gelişim ne diyor çok bilmiyorum.
Ben Oğulcan ne
ama,
diyorum merak ediyorum şimdi.
Şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Dişi enerjiyle eril enerjinin nasıl çalıştığını eğer biraz araştırıp öğrenebilirlerse ki şimdi birazcık bahsederim ondan da. Hı hı. O zaman dişi ve erili temsil eden erkek ve kadının da arasındaki ilişkiyi, hı-hı, o yumurta ile spermi yeniden bir araya getirmek çok mümkün oluyor.
Yoksa kadın erkek rolüme gireceksin sen de.
Hayır, o rollere girmeyeceğim. Ha, çünkü toplumsal cinsiyet rollerinden bahsetmeyeceğim. Ha. Hiç onunla alakam yok.
Tamam, çok
o çok klişe bir şeydir, o toplumsal cinsiyetçi bakış açısı. Aha. O çok işe yaramaz ve çok feminist bir kafadır aslında. Erkeğin de, yani kadının içindeki eril özelliği de ne yazık ki baskılar. O yüzden o biraz kafası karışık bir mevzu.
Feminist bir şey yaklaşım değil aslında ya. Bilakis çok ataerkil geliyor bize. Çok.
Yani şöyle, anlatımı feministmiş gibi gözükse de tam da demek istediğim o. Yine yöneten bunu yapmalısın, etmelisin diyen ve buyuran bir tavırı var. Ve o yüzden de yine çok dediğin gibi eril bir yerden yaklaşıyor ve yine dengeyi bozuyor. Benim önerim hep şu. Dişi enerjiyle eril enerjinin ne olduğunu biraz anlamak. Mesela çok basit söyleyeyim. Bizim beynimizin iki lobu var. Hı hı. Bir taraf eril, bir taraf dişi. Dişi taraf yaratıcılıktan, teslimiyetten, hı hı, potansiyel enerjiden sorumludur.
Evet.
Eril taraf matematikten, düzene koymaktan ve kinetik enerjiden, harekete geçmekten, evet, sorumludur. Eğer sadece senin sol beynin çalışıyorsa, yani dişi beynin çalışıyorsa mesela, hatta öyle bir internette de belgesel var. Telefonu açarken tuşları bile, üzerindeki sayıları anlayamazsın. Çünkü eril tarafımız dizayn eden, eril tarafımız dekupe eden, sistemi anlayan eril taraftır. Hmm. O yüzden her iki enerjiye de bizim ihtiyacımız var. Mesela şu anda konuşurken beynimizdeki binlerce, milyonlarca düşünce formundan...
Aslında sol beyninmiş konuşma işi, sol beynin işiymiş.
Evet, sol beyin konuşuyor ama aldığı bütün kelime dağarcığı sağ beyinde duruyor.
Öyle mi?
Yani bu her an iki beynimizin arasında bir gidiş geliş oluyor. Heh. Ve o yüzden her an aslında sağ beyinle sol beyin sevişiyor. Hatta arada böyle bir sinir demeti vardır. Carpus callosum denen. O sinir demeti her iki beyni de daha etkin kullanan insanlarda genişler. Ona da sarıldığın zamanki kollar gibi düşünebilirsin eşine. Hı-hı. Ya da arandaki ilişki gibi düşünebilirsin. O yüzden ne kadar bu dişi enerjiyi ve eril enerjiyi insanlar iyi anlarlarsa ve kendilerinde hangisini çok kullanıyorlarsa,
evet,
onu birazcık dengeye getirdiklerinde karşı tarafla daha fazla etkileşim kuracaklar. Bunu şöyle anlatabilirim çok kabaca. Erkeğin cinsel organına biz lingam diyoruz Sanskritçe'de, daha kutsal bir isim olarak. Kadınınkine de yoni. Biri dişi enerjiyi temsil ediyor, biri de eril enerjiyi temsil ediyor. Hı. Eril enerji eğer dişiden yoksun çalışıyorsa, hı hı, kontrol eder, baskılar, şiddet gösterir, eleştirir, sürekli yıkmaya çalışır. Hep bu kafadadır. Eğer tek başına çalışıyorsa.
Ve tek başına çalışamaz ki. Mümkün mü?
Neredeyse dişi enerjiden hiç beslenmeden çalışabilir. Affetmiyorsa, teslim olmuyorsa, bırakmıyorsa.
Hadi ya.
Tabii ki. Yani Türkiye'deki kadınların da çoğu hep eril enerjileriyle yaşamda tutunuyorlar, hayatta kalıyorlar. Evet. Ve aslında evin içinde iki tane lingam dolaşıyor. O yüzden de iki lingamın birbirinin içine girip birbiriyle alansal olarak sevişmesi zaten çok zor. O yüzden bu toplumsal cinsiyetçi kadın olmaktan bahsetmiyorum ben. Kadın formunda olanın kendi dişi enerjisini bedenin içinde aktifleştirmesinden bahsediyorum.
Yani bu gaylerdeki merak ettiğimiz kim aktif kim pasif şey gibi bir şey değil herhalde.
Değil değil, hayır değil. Yani daha şöyle rahat anlatabilirim. Ben eğer plan yapıyorsam, sürekli olarak gelecekte veya geçmişte yaşıyorsam zihnimin eril tarafını kullanıyorum.
Evet.
Ama olsun hallolur diyorsam, teslim oluyorsam, bırakıyorsam, rahatlıyorsam.
Erkekler genelde böyledir. Zaten olsun, olsun filan diye konuşurlar.
Nasıl?
Bir de... Erkekler genelde kadınlardan daha şeydir. Ama genelde, sürekli değil. Olsun ya, bir şey olmaz ya, olur ya, hallolur filan derler.
Zaten işte bu böyle bir enerjileri, baskın olan enerjilerin rol kayması çok fazla oluyor. Mesela bizim toplumumuzda daha korumacı, eril tarafı güçlü annelerin, yani benim ve senin bizden önceki kuşağı tanımlamak için söylüyorum. Bizim annelerimizin çoğu daha korumacı, hı hı, aileyi yöneten, para kazanmıyor olsa bile ailenin aslında kurumsal lideri gibi olan eril karakteri barındırdıkları için biz ondan dişili öğrenmemiz gerekirken hep yanlış olanı öğreniyoruz. Hı hı. Ters tarafı. Babadan da sorumluluk almamayı, yatıp yan gelmeyi, boş vermeyi, işte aileye bakmamayı öğrenebiliyoruz ve bunlar hep ters çalışıyor.
Hmm.
Yani demek istediğim şu, erkek vücudundaki birinin hem %50 eril hem %50 dişil özellikleri var. Burada hiçbir şekilde kadın erkek arasında bir ayrım yok. Hı-hı. Sadece erkek olanın lingam olduğu için o birazcık daha baskın olarak erkek özelliklerini daha iyi taşıyabiliyor, daha kolay taşıyabiliyor.
Hmm.
Ama evde zaten bunu yapan bir kadın varsa, kadın enerjisi olarak dişi enerjiyi sağlam tutması gerekiyorken, her şeyi yöneten, kontrol eden, iş bütün evi çekip çeviren, bütün ne alınacağını, ne, her şeyi yöneten bir müdür gibi çalışan bir kadın varsa, enerjiden enerjiye biz baktığımızda aslında bilinçaltı karşıda bir kadın değil bir erkek görüyor.
Ana!
Bunu demeye çalışıyor.
Hadi ya!
O yüzden de kadının teslim olması, yönetimi kontrollü olarak erkeğe bırakması, ama bu ben bilmem beyin bilir kafasından bahsetmiyorum. Onun inisiyatif göstermesini sağlayabilirse, o zaman lingamın özelliği bu. Lingam bile bütün kan dolaşımının ona yükselmesiyle sertleşen bir organ.
Ha.
O yüzden ona dişi enerjinin hücum etmesi
yani
gerekiyor.
Yani Tony'e çok yemek yaptırmamam mı lazım buradan, onu mu anlıyoruz?
Yok, yemek yaptırabilirsin tabii ki. Ama bir günde sen otur şurada, keyifle ben sana yardım edeceğim, hizmet edeceğimi, o hizmet kelimesinden alınmadan.
Tony, hizmet edeceğim sana.
deyip de bir şey hazırladığında.
Vallahi bir değişiklik hissettim kendimde. Siz veya... ayıp olmazsa ben eniştenizi bırakın.
Tabii ki biz devam edelim programa. Bu bağlamda küçük şey değiştirmeler, ama bu şu demek değil. Yani erkek yemek yaptıkça bak o dişileşiyor, gördün mü işte lingam çalışmayacak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Kim hangi rolü bir türlü bırakamıyor, ona baktığında çok kolay çözülüyor. Çünkü erkeğin enerjisi, yani bu lingamın enerjisi, bir şey teslim olduğunda, yoni açıldığında kendini...
Ne? Yoni ne?
Yoni kadının cinsel organ ismi.
Yunanca'da mı?
Hayır, şey, Sanskritçe.
Sanskritçe'de.
Yani yoni gonca gibidir, gül gibidir yani. Kendini bıraktığında, teslim olduğunda, açıldığında...
Annem ne ayıp şeyler bu kız mı? Ne diyor böyle o şeyler oldu?
O zaman lingam harekete geçiyor.
Hadi ya.
Öyle değil mi zaten? Ana. Hadi ya diyorsun ama doğası o değil mi?
Yani çiçeğin sapıyla çiçeği bir araya getiriyorsun.
Evet.
O zaman.
Aynen. Aynen öyle.
Ha. Ama ters mi oluyor o zaman?
Neden?
Bir dakika dur bakayım. Ters.
İç içe aslında.
İç içe.
Çünkü bu sefer de eril olan, sap olan da ağacın içinden de odun soymuk boruları vardır. Bütün suyu ve mineralleri dallara taşıyan, eril de ona gücünü zaten verir. Yoni.
Yazık, aslında çok da masum bir
çok
şeymiş tatlılar. Be. Günah be.
Evet.
Be.
Değil mi?
Tabii tabii.
Çok
canım.
Teşekkür ederiz. Programın benim için sonu oldu bu diyorum.
Peki. Çok iyi. Sorusu olan arkadaşlar varsa Twitter'dan ya da mail'den yazabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten Ayça Şen Başkan diye Twitter'dan yazın, sorabiliriz. Olcan bak güzel anlatıyor. Çünkü ben bu eril ve dişil enerji mevzu ya da rol, bu rol lafı çok gıcıma gidiyor,
evet,
çünkü. O bana çok klişe geliyor ve son zamanlarda da biraz fazla şey söyleniyor bu psikologlar tarafından. Hatta ben de bir terapiye gittiğimde acık kadınlığını bil falan, şaka şaka öyle demedi de yani neredeyse öyle diyecekti kadın. Hatta neyi çalıyordum ben? Şey dedi, ney dedi, eril bir alet dedi, onu çalmayın dedi. Acaba doğru olabilir mi ya?
Yani ben açıkçası şöyle bakıyorum. Geçen gün de bu örneği verdim. Yozgat'ın bir köyündeki herhangi bir çiftçiye Hitler'in fotoğrafını gösterip sen Hitler'sin diye bağırsan hiçbir anlamı olmaz. Ama bir Alman'ı veya Yahudi'yi karşına alıp sen Hitler'sin dersen kavga çıkar.
Evet.
Yani görünümde olan şeyin aslında hiçbir manası yok.
Hmm.
Rol kelimesi senin zihninde bir şeyleri tetiklediği için rol kelimesi sana ağır geliyor.
Hmm.
Eğer sen mesela işte bu eril bir alet yerine, erkeksi bir şey yerine eril kelimesini koyarsan iş bir anda yumuşuyor. Eğer sen orada çalarken rahatlıyorsan, müzikle bir oluyorsan, oradan evet, gelen nefesin sen olduğunu biliyorsan, bütünleşiyorsan, bunlar dişinin özellikleri.
Bu arada nefes terapisi için çok iyi bir alet ha, ne üflemek.
Evet.
Hmm. Manyak bir şey.
Diyafram.
Diyafram
nefes.
Aynen, acayip bir şey.
İşte bu şeyle, manayla çalıyorsan neyi, o zaman dişi enerjini yükseltiyorsun. Hmm. Ve bu harika bir şey. Ama benim bunu çalmam lazım, yapmam lazım, biraz rahatlamam lazım diye yapıyorsan bu eril bir yaklaşımdır. Eril sonuç odaklıdır. Yapmacıdır. Dişi süreç odaklıdır.
Aa, bir dakika, güzel bir şey söyledin. O zaman şu andaki bizim yaşadığımız bu sistemler, yaşadığımız hani kapitalist sistem,
tabii,
dünya sisteminin eril olmasının sebebi bütün iş yaşantısının, ekonomi dünyasının,
evet,
aslında
öyle,
sonuç odaklı oluşu,
evet,
bunu gösteriyor.
Sen çalışıyorsun bir ay boyunca, satış rakamlarına bakıp seni işten atıyorlar ya da işe devam ettiriyor. Senin bir ay boyunca yaşadığın süreci kimse önemsemiyor.
Evet.
Böylece dişi enerjin onurlandırılmadığı, takdir edilmediği için.
Çok doğru, bak ne güzel söyledin. Vallahi
bir ayın sonunda o kadın dişi enerjisi, mesela satışçı bir kadınsa.
Ya da erkeğin.
Ya da erkek.
Evet.
İkisinin de dişi enerjisi zaten yerlerde oluyor.
Ha.
Sonra eve geldiğinde o dişi enerjisi,
öfke,
o takdir
oluyor,
edilmeyi birinden bekliyor. Ve alamadığında Bu özelliklerin
pasif agresyon
negatifleri
oluyor.
Vardır. Mesela evet. Dişi enerjinin negatifi yıkımdır. Ha. Sadece yıkar.
Aa Tony bak ne güzel.
Yapmaksızın yıkar. Yani
çok doğru. Ben çok hak vermişim.
Hint şeyinde mitoste Kali ile adlandırılır. Yani denir. Yıkmak için yıkan. Sadece yıkmak için.
Şimdi bunları çok doğru deyip senin o zaman eril enerjini mi pohpohluyormuş oluyoruz?
Yok fark etmez. Öyle yani, mi? Şöyle aslında bunu eril ve dişil diye ayıran da hala bizim zihnimiz. Sen bu kadar nötr ve net konuştuğunda her iki taraf da alacağını alıyor zaten.
Öyle mi?
Evet.
Ha yani, ne güzel. Evet bak bu da önemli bir şey. Tabii, çünkü tabii. İnsanın farkındalık yaşadığı zamanlarda hani halk arasındaki adıyla göt kalkması ya da işte dişil erilin fazla gelmesi daha entel laflarıyla falan olmuyor.
Evet.
Çünkü sen zaten kendinin egonun dışından zaten sağlıklı olan taraftan aslında sesleniyorsun. Aynen öyle. Yani nötr bir yerden sadece aynen. Anlatıyorsun, bilgiyi aktarıyorsun.
Aynen öyle.
Ama bu hal o kadar sağlıklı, o kadar yüklenmiyorsun. Egonun yüklerinden kurtulduğun. Evet. Sen sadece bir bilgiyi aktardın ve gittim kardeşim diyorsun. Artık ne bok yerseniz yine o bilgiyle diyorsun. Aynen. Ve bu insanı çok çok özgür kılan bir şey.
Öyle.
Değil mi? Aynen. Bu neyin çalışmasıyla? Eril tarafın çalışması mı? Dişil tarafın mı?
Hayır, ikisinin sevişmesi.
Ha bu.
Şimdi bak mesela müzik hem eril hem dişildir.
Evet.
Çünkü içinde hem form vardır.
Evet.
Yani bir ritim, bir ölçülebilir şey vardır ve sonuçta sana bir şey vermek ister. Hem de tamamen dişildir, içinde bir melodi vardır ve 5 saniyesinde dinlesen iyi hissedersin bütün parçayı da. O yüzden müzik mesela nötrdür. Dişili de erili de birbiriyle sevişe kulağına girer. O yüzden hani dişili mi iyi, erili mi iyiden çok bu arkadaşlar sevişiyor mu? İki bacak gibi düşün. Eril dişili de boş ver. İki bacağın var ve sadece sağ bacağın üzerine şuradan Tony'nin yanına mutfağa kadar zıplayarak git mesela. Bu bacak ne oluyorsa beynimizin bir tarafına da hep onu kullandıkça o oluyor işte. İki bacağını da kullanıyor musun? Soru bu.
Ha.
İki bacağını da yaşamda kullanıyor musun? Yaratırken hem hayal gücünü hem de realiteyi gerçekçi oluyor musun? Yoksa sadece havalarda mı uçuyorsun? Ya da aşırı gerçekçi olup hayal gücünü mü yok ediyorsun? İkisi hep aslında iç içe. Biz bu seviştirmeyi yapamıyoruz.
Ha bak mesela şeyler düşünüyorum şimdi sesle düşünüyorum.
Lütfen.
Bu kadın var ya böyle güzel bir evlilik yaşamış ondan sonra çok sevgi yaşamış hani ya da adamlar da öyle güzel yaşlanmış insanlar. Hani yüzünde mimikleri çok yumuşak olmuş saçları yumuşak her şeyle yumuşak bunların demek ki o dengeyi çok güzel kurmuşlar. Evet. Bizim mesela ailedeki... Uyumlu. Ailedeki yaşlanan kadınların saçları var ya... O kadar sert ki beyazlaşınca böyle sanki diken gibi böyle.
Bizim çizgi filmlerdeki kötü adam karakterleri gibi. Evet. Olur diye küçükken He-Man'de falan filan
ve
şey çıktılar.
Ve gülerken mesela gülerken bu ağlıyor gibi fotoğraflar donmuş. Ama hiç doğru. Komik değil. Hiç doğru. Ben gülüyor muyum?
Ya şu gerçek, anda gülüyorsun.
Aslında çok şey yani hakikaten üzüntülü. Evet. Mesela bizde gülmeyle ağlamanın fotoğrafları çok insanda öyledir. Birbirine karışır. Ya da suratı çok serttir. Mimiklerinde gözlerinde bir yumuşama yoktur falan.
Evet.
Onun için bu denge çok önemli bir şey herhalde değil mi? Evet. Güzel kalmak. Güzel yani ruhunun güzelliği falanla evet. ilgili bir
ve
şey.
Burada...
Saçma bir şey söyledim.
Yok saçma değil. Çok güzel bir şey söyledim. Çünkü şuna bağlayabilirim bu sayede. İlk muhabbetin başında şey dedik ya aldatıyor mu aldatmıyor mu fark etmiyor benim ne hissettiğim önemli.
Evet.
Kişi kendisi içinde eriliyle dişiliyle dengede uyumda sevişir hissettiğinde otomatikman ve mecburen dışarıda da deneyimleri sevişmeli deneyimler oluyor.
Ha.
Yemek yaparken de o malzemeyle sevişiyorsun. Yemeği yediğinde damağında o tat seninle sevişiyor. Böyle bir sevişmeye tabii ki kocan da karın da veya partnerin de bir süre sonra eşlik eder hale geliyor. Çünkü sen sadece nötrlük yayıyorsun etrafına.
Ha.
Yani sevişen bir enerji yayıyorsun.
Ha.
Otomatikman.
Olmuş bitmiş yani.
Otomatikman alacağın şeyde.
Çaresi de yoktur.
Sevişmeye başlayan bir enerji olacak.
Ha anladım. Ya o zaman onun kutbu yok mu yani? Kutupsuz bir şey mi yolluyorsun?
Evet.
Enerji.
Evet. İki kutuplu ve dengeli bir şey. Hem erili hem de dişili olan. Bir şey gönderiyorsun. İki bacaklı bir şey ve çalışan bir şey gönderiyorsun.
Anladım.
Sana da çalışan bir şey geliyor.
Evet.
Çalışan bir lingam geliyor yani.
Bir dinleyicimiz var. O geçen haftadan beri bu tantrada tutturdu homoseksüel bireylere. homoseksüel bireylerin tantrada diyor cinsel ilişkisinden söz ediliyor mu? Helen söylemişti evet herkes için burada cinsiyet ayrımı eşcinsel heteroseksüel fark etmiyor. Tantra herkese yarıyor diye demişti. Evet. Peki bütün bu söylediklerini herhalde homoseksüel ilişkilerde de geçerli değil mi?
Geçerli çünkü alma ve verme kavramı üzerinden de anlayabilirler bunu.
Alma ve verme.
Yani mesela... Alıcı ve verici olma kavramlarıyla da değiştirebilirsin. Kadın erkeği, dişi, erili, sağ bacak, sol bacağı.
Ama bu üçüncü bir cins yani bunun...
Yok değil ama sen toplumsal cins cinsiyetten yaklaşıyorsun. Benim demek istediğim şey şu suyu içerken o su benim içime giriyor. Ben suyu içerken yoni oluyorum, dişi oluyorum. O da bana tadını veren lingam oluyor. Benim içime giriyor. Kadının erkeğin içine girmesi gibi. Bu bağlamda tantraya yaklaşırsa o soruyu soran kişi homoseksüelmiş... Ya da değilmiş ya da bir manzaraya bakarken o manzarayla sevişmiş fark etmiyor. O yüzden partneriyle de
orada... Arz talep var yani sürekli
evet,
hayatta.
Orada ve bu sürekli şey statik dengede değil dinamik dengede yani her an değişiyor.
Hmm.
Evet belki kendi içlerindeki seksüel rollerinde biri aktif biri pasif dediğin program başında eşcinseller için böyle tanımlamalar olabilir ama orada o ona güven veriyor öbürsü güven alıyor ona sevgi veriyor. Orada bizim hesaplayamayacağımız kadar çok alışveriş oluyor binlerce alanda. O yüzden evet tantriktir homoseksüellerin de ilişkisi de. Eğer onlar da bu alıcı ve verici olmaya kendilerini açıyorlarsa, anlıyorlarsa bunu yani.
Bir dakika şimdi hava burnumuzu aldık eril oldu.
Evet çünkü senin içine giriyor sen çekiyorsun. Çünkü evet. Biz alarak yorumlayan bir varlığız. Görüntü bile bizim gözümüz gidip duvara bakıp görmüyor. Duvara ışık vuruyor. Oradan duvarın görüntüsü gözümüze gelip reseptörler bunu yorumluyor.
Bu da bize girer yani.
Hepsi de girer. Bana girer çıkan yok demesinler yani. O yüzden aslında yaşamın kendisi tantrik bir deneyim yani.
Bir dinleyicimiz Ozan Şener yazmış diyor ki başkan eril dişili bırakıp pozisyonlara geçsek diyor.
Kendisi de gelecekse geçelim pozisyonlara.
Abi bizi katmayın abi.
Tamam okey.
Bizim mevzumuz zaten biz diyoruz ki hadımız diyorsunuz kaç çocuğunuz var.
Bu arada pozisyonlarla çok ilgisi varsa merak ediyorsa ciddi bedendeki meridyenleri çalışabilir. Enerji akışının olduğu hatlar var. Akupunktur doktorların da kullandığı.
Evet.
Ve çeşitli duruşlarda bu bazı meridyenler daha güçlü çalıştığında bazı hisler daha fazla ortaya çıkabiliyor. Bunu araştırabilir istiyorsa.
Hmm.
Yani meridyenleri araştırıp sonra da Kama Sutra'yı araştırıp.
Anam ne diyor? Bir dakika.
Bunu araştırabilir ama şey değil. Yine de mekanik bir seks için yapıyorsa bir işe yaramıyor.
Hmm.
Ama içine o hissi çıkartmak, duyguyu anlık çıkartmak için yapıyorsa. Tabii ki anlık
sadece
geliyor.
Büyük, daha büyük haz almak için zevk almış. Ama ya. Seks terapi diye konuşmuştuk zaten geçen haftalarda da. Aslında seks tantranın bir terapi olduğunu söyledik. Yani
seks tantra evet YouTube'da girince tantra. Tantra diye, tantra yoga diye girince bayağı yoga yapar gibi takılıyorlar manitalar.
Evet ama terapi şeklinde seksin terapi tabii, yönü tantra
yani
aslında.
Yavaş yavaş.
Doğru değil mi?
Yavaş yavaş takılıyorlar böyle oradan ona öbürü halleniyor falan falan
ya,
böyle.
Çok farklı şeyler var. Mesela ben 15 yıl dans eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum bazı çalışmaları yapmaya. Modern dans, çağdaş dans, salsa farklı farklı dans olurdu. Ve internete girdiğinde bu mu ya modern dans diyeceğin, aa bu mu diyeceğin belki 20 çeşit var. O yüzden hani çok çok farklı metotlar var. Burada kişi ilk söylediğin o mevzuya çıkıyor. Teyzen sanırım. Ülke Hanım'ın söylediği.
Aa, bravo. Şu kapıyı itebilir misin?
Tabii ki.
Olduk.
Ben bunun din olmasından korkuyorum evet. Dediği. Fikirle ilgili bir şey. Eğer tantraya harika seks pozisyonu öğreneceğiz diye giriyorsa kişi internette öyle şeyler buluyor. Ve onu araştırıyor. Ama
olsun.
Bu da bir şey. Bu da bir segmenti.
Evet.
Ama biraz daha derinleşmek isterse bunun arkasında kullanabileceği başka metotlar da bulmaya başlıyor.
Hmm.
Mesela sadece kendi bedeninde bu cinsel enerji yükselterek birçok hastalığını da iyileştirebilir.
Hadi ya.
Yaratım böyle şeyleri de araştırabilir mesela yani.
Yani seks yaparak insanlar hastalıklarından kurtulabilir
tabii,
mi?
Tabii.
Yapma evet. Ya.
Böyle kitaplar ve şeyler var, ekoller var zaten.
Hadi ya.
Çünkü bu sonuçta en nihayetinde bedenimiz cep telefonunun şarjı gibi cinsel enerjiyle, ha, enerjiyle
bu.
Çalışıyor.
Doğru
beden.
Söylüyorsun. Bir tane adam vardır ya Wilhelm Reich diye.
Ha evet.
Wilhelm Reich'in şeyi vardır. Kanser üzerine hep araştırmaları vardır ve bedensel boşalma onun için çok önemli bir
evet.
Şey. Öyle çok önemli kitapları var. Doğru söylüyorsun. Öyle aslında gerçekten kendini vererek ama öyle yine saplantıların içinde bir cinsel boşalma değil. Bedensel boşalma mevzunu ruhsal boşalma olarak kullanabilmek.
Evet, veç tali işte. Veç tali. Bunu sen ne çalarken yaşıyorsan.
Yok abi, onları karıştırmayalım.
Şu anlamda yok, bir spiritüel bir şey söylemek için söylemiyorum. Ha. Orada da yaşıyorsan bütün hücrelerin orada öyle bir elektrik atıyor ki.
Hadi ya.
O zaten tekrar karaciğer kendi normal frekansında salınmaya başlayınca üzerinden hastalığı atıyor. Hmm. Çünkü bizim nötr halimiz rejeneratif bir hal. Hücrelere tek tek baktığında hep gelişim ve yenileme yapıyorlar. Hastalık aslında normalimizin normal olmadığımız zamanlar ortaya çıkan bir şey. O yüzden üstündeki kabuğu atarsan hücrenin,
evet,
onu yavaşlatan stresi veya aşırı çalıştıran stresi ondan boşaltabilirsen, atabilirsen, hücre zaten kendi başına her zaman rejeneratif. O anlamda demek istedim veçti. Yani o stresi gerçekten sağalttığında, toprakladığında, hı-hı, attığında beden hep iyileşen bir şey. Hı-hı. Bedenin yönü iyileşmek zaten. Yoga da bu yüzden çok iyi geliyor insana mesela. 1,5 saat yapıyorsun. O kadar çok eklemini çalıştırıp, o kadar çok yeri estetip hareket ettiriyorsun ki, eğitmenin de tabii ki orada tuttuğu alanın da çok kıymeti var.
Tabii.
Gerçekten de bittiğinde çok sağlıklı hissediyorum ben her zaman,
evet,
yaptığımda.
Evet, ben de öyle. Hakikaten iyi hissediyorum.
Ve şeyi hatırlıyorum. Ya ben sağlıklıyım aslında. Ya bu grip de diyorum ve zihinsel olarak da gribi reddetmek çok kolay oluyor mesela. Bunun,
evet,
gibi.
Ya o şey, o dediğin şey çok doğru. Ben böyle bir et beni çıkıyordu şeyde. Canik derler. Erzincanlı benim baba tarafım. Onun babaannem de filan böyle her yerine böyle canikler çıkıyor. Cik cik canik. Cik cik cik. Canik derlerdi ona.
Çok güzelmiş.
Böyle et bencikleri. Benim bir tane boynum daha bu kadar oldu. Gitgide de büyüyor. Hmm. Ama kanser gibi bir şey değil. Hani o canik yani belli.
Et beni.
Ucu böyle çiçek gibi. Büyüdükçe de büyüyor.
Evet, böyle şey oldu. Brokoli gibi.
Brokoli gibi ucu. Evet. Ondan sonra ve onu aldırıyorsun yine çıkıyor. Şimdi benim yine bu ikinci, üçüncü çıkışı falan. Ben bu söylediğin mevzularla ilgileniyordum. Tam da şeyde terapiye giderek falan. Hani bu kendini kabul etme falan. Ben ona terapi yapmaya, oraya yoğunlaşmaya başladım. Hadi bakalım seni geçirelim artık. Ben seni kabul ediyorum. Evet, vücudumun bir parçasısın. Orada söyleyemediğim şeyleri sen biriktiriyorsun falan. Tam boynumun üzerindeydi ve onunla bir iletişim kurdum ben. Çünkü ben ona şeyi hiç anlayamadığım bir şey insan vücudunda. Mesela teyzem de öyle. Bu deli gibi bu kitapları okuyor. İşte ruhsal sağlık kitaplarını okuyor, psikoloji kitaplarını okuyor. Her türlü bu mevzularla ilgili nasıl kendini geliştirebilir onları okuyor, fakat aniden ciddi bir kansere yakalandı. Ve insanın içinde seni hasta eden sen varsın. Senin bir parçan var ve senin haberin olmadan sana ihanet ediyormuş gibi aslında bir nevi.
Evet.
Ve buna laf geçiremiyorsun. Çok gıcık bir şey bu ya. Onun işte en direkt yolu laf geçirmeye çalışmadan galiba onu kabullenmek ve içselleştirmek. Evet, sen benim bir parçamsın ve seni kabul ediyorum. Dedim bunu birkaç kere üstüne giderek böyle yaklaşık 4-5 gün falan, sonra unuttum ben bunu yapmayı. Abi aynaya baktığımda birinci haftanın sonunda o kocaman et beni kaybolmuştu. Kendi kendine ben yok artık dedim. Bakıyorum böyle yok artık düştüm bir yere falan diye baktım. Ve kendi kendine ya düştü ya şey yaptı, ama onu kabul ettiğim anda o geçti. O yüzden bu benim için mihenk taşıdır. Bu
evet, çok önemli bir şey.
Dalga geçtiğim mevzulardı bunlar. Hiçbir zaman hala da içimden bir sesi lan Ayça la bunları la eşya. Böyle kendimle dalga geçiyorum bunu. Ama hakikaten elimde bir veri var. Bu et beni o zaman nasıl geçti?
Evet.
Canik.
Senin söylediğin çok doğru. Mesela Kolombiya'da geçen hafta 54 yıllık devletle terör örgütü arasında barış anlaşması oldu. 54 yıl sonra. Şimdi 54 yıl boyunca savaştılar.
Evet.
Ve ondan sonra devlet kabul etti. Ama otoritenin devlet olduğunu kabul ederek bunu etti. Biz kabul etme kelimesini hep yanlış anlayıp, kabul edersem savaştığım şey beni ele geçirir.
Evet.
Her yerim canik olur zannediyoruz.
Canik.
Öyle bir şey değil aslında. İşte devlet yine yönetimi sürdürüyor. Ama onların da isteklerini kabul ediyor ve barış anlaşması oluyor.
Evet.
Ondan sonra da bitiyor. Artık savaşacak bir şey kalmıyor. Yaptığın tamamen bu. Otorite sensin. Ama bu tek başına seni öldürebilecek kadar da kudretli.
Evet.
Ya da bütün dikkatini dağıtabilecek kadar. Bir terör örgütü gibi. Ve sen orada onunla o barışı, müzakereyi yaptığın zaman peki diyor ve sen otorite olduğun için.
Ya ben gidiyor. Ona izin verdim. Özellikle tamam abicim ne yapıyorsan, evet, ben seni kabul ediyorum dedim.
Çok süper bir
yani terapi kabul yapmışsın. Ediyorum. Seni böyle de, kendimi böyle de seviyorum. Hani başıma iş çıkarma yeter bana hani. Harika. Ama onun olmadığını sormuştum daha önce doktora. Hiç yok, bunlar normaldir, böyle kötü huylu bir şeyler değil bunlar, dışarıdan zart surt falan. Onun için bildiğim bir şeydi. Fakat bu daha ciddi kanser olaylarında mesela nasıl insan kendini ne yapacak da bir an önce iyileşmek istiyor falan. O çok sakat bir şey geliyor bana. Allah korusun. Bence bir dahaki gelişim, sen bunlarla ilgili
evet,
çalışman var mı? Öyle mi?
Evet.
Niye gözünü kaşıyorsun? Uydurdun mu yoksa? Çalışmıyor musun? Şaka şaka.
Yakalandım, çıkıyorum programdan. Şunu düşündüm gerçekten, söylediğin gibi evet, bir program konuşmak lazım diye düşünüp böyle bir gözümle oynamaya başladım.
Ama bunu hakikaten konuşalım.
Evet tabii ki.
Çünkü mesela şey, ne bileyim, kilo vermek. Ben diyetisyenle, gerçi şimdi bir diyet programımız olacak radyomuzda, ama ben yine de diyetisyen diyet yaparak falan olacağına inanmıyorum nedense bu işlerin. Yani bunun içindeki bütünlüğü sağladığın zaman zaten her şeyin yoluna gireceğini bizzat yaşadım çünkü. Ve bir ay içinde 7 kilo verdim ve hiçbir diyet yapmadım, etmedim, her şeyi yiyerek falan. Bu tamamen ruhsal bir şey. Tamamen sağlık. Uyumlu bir şey değil mi Helen?
İnanmıyorum diyenden korkacaksın, evet. Gördün mü? Her programda diyor ki ya ben bu mevzularla dalga geçiyorum. Ne kadar dalga geçiyorsa o kadar harika şeyler başına geliyor Ayça'nın.
Evet, çok sadelikle çok anlatıyorsun. Çok güzel bahsediyorsun.
Harika ya Ayça. Yani sen
ama söylediğim birlik kısmı şöyle önemli. Fiziksel bedenle de ilgilenmek gereken durumlar olabiliyor. Yani fizik, zihin, duygular ve ruh dörtlüsü bir arada çalıştığında kesin sonuç oluyor.
Evet.
Ama bazen senin durumunda mesela fiziksel bedenle çalışmaya gerek olmaksızın harika bir dönüşüm olabilir.
Hı hı.
Ama bazı insanların da hem diyetisyene gidip fiziksel olarak da bir şeyler, fizik bedeni
Tony
öğretip...
Tony ona inanıyor.
Ve o sırada Tony odadan çıkar.
Hayır, niye biliyor musun? Çünkü ben bunları vaaz vermeye başlayınca diyor ki kardeşim 84 kilosun diyor. Böyle vaazlardan vazgeç artık diyor. Ama ben dün bak... Bu şeyleri yapıyorum birkaç, kaçıncı gün, bugün de 13 ya da 14. gün bir hipnoz dinliyorum. YouTube'dan indirdim, hakikaten bana çok iyi geldi. O hipnozla uyuyorum geceleri.
Müzik mi? Sadece müzik
Hayır,
mi var?
Hayır, konuşuyor
yoksa
kadın.
Konuşma da mı var?
Hmm. İsmini de söyleyeyim kadının. Bir stresten kurtulmak için hipnoz. Doktor Ofelia Kaplo mu? Öyle YouTube'dan buldum. İlk önce bir denedim bakayım ne diyor. Bir bilinçli denedim benim, hani bilinçaltıma kötü bir şey söylüyor. Çok mantıklı, çok güzel şeyler söylüyor. Onu şimdi dinleyerek uyuyorum. Ve ben bununla geçen gün tartıldığımda bak, bir gün öncesinde 84 kiloydum. Ertesi sabah 80 kilo kalktım. Ondan sonra bir dakika dedim, tamam Tony 84 kilo değilim ben. 84'ten 80'e inmiş bir 84 kiloyum dedim.
Bir gecede 4 kilo mu verdin yani?
Bir gecede değildir o, 2-3
gündedir. 2-3 gündedir ama
o, inanılmaz bir evet. Şey. İşte bundan bahsediyorum Ayça. Ya böyle çok açıksın böyle şeylere.
Mucizevi aslında. Şeyler olduğuna ben inanıyorum bir şekilde. Ya da delilik zaten senin gerçekten içten inanıp aslında geçerli olmadığın şey delilik deniyormuş ya.
Durum Valo Melchizedek diye Amerika'da çok ünlü bir şey var. Fizik profesörü ve ruhsal çalışmalar yapan. Onun çok güzel bir lafı var. Eğer gerçekliğinizdeki ani değişimleri zihniniz kaldırabilecek olsa her an mucize yaratabilirsiniz diyor. Yani şurada şimdi birkaç kişi, bir kişi uçarak yürüyerek gitse kafayı yiyebiliriz ama 3 gün boyunca buradan birileri hep uçarak yürüse havada
alışır
dersin ya. Ki bu mahallede herkes uçuyor zaten. Yani aslında mucizeye alışmayan biziz. Bize ters gelen. Ama dediğin gibi o veri, o canik verisi arttığı zaman vücutta diyorsun ki tamam ya ben bunu da geçiririm. Bunu da geçiririm. Ve ondan sonra ona göre yaşıyorsun yaşamı. Evet. Biz artık oyun oynuyoruz yaşamla çok tatlı bir şekilde.
Evet. Tony soracağın bir şey var mı abi? Konuş. Ekleyeceğin bir şey var mı? Sana yardım mı edecek? Neydi seksimizi şey yapmak için? Sana hizmet etmek istiyorum biraz.
Çok güzeldi.
Sana çay yapayım mı? Çok yakışıklı görünüyorsun Tony. Dalga geçiyorum diye gıcık oluyor şimdi. Şaka şaka. Evet, o zaman tamam. Yine biber gazı sıktı galiba.
Evet.
gıcık oluyor. Ve de biber gazını sıkıyor. Tamam dur Tony, özür dilerim. Sıkma biber gazını. Ay bitti program.
Evet ya, yine nasıl geçti anlamadık.
Bitti
mi? Bir saat.
Çok iyi.
Bir saat harika. Geçti.
Anlaşılmıyor yani.
Evet, Ayça ile sohbet ederken.
Oğulcan sağ ol geldiğin için.
Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim.
Yine gel Helin, yine gelin.
Evet, öyle... bence de Oğulcan'ı.
Evet Oğulcan yani... güzel, sana soracağımız şeyler olacak.
Var var.
İşin olmadığı zamanlarda atla gel.
Lütfen, çok sevinirim. Tamam, ben de çok Helin. Teşekkür ederim.
hakikaten bu çarşamba günleri bu yaptığımız Ben Kimim programında başka mesela nefes eğitmenin
Ay Su'yu getirelim.
Ay Su da çok güzel çalıştırdı geçen
gün. Şeyi getirelim. Bizim human designcıyı Kundalini Yoga, o da Aysu.
Tamam, onu da getirin.
İki Aysu'yu. Meryem gelecek zaten ama Meryem Aralık'ta artık gelecek.
Aralık'ta artık ben yokum bu hafta
Cuma
sonu.
Cuma günü kaçta gidiyorsun?
Yok sabah yok, programdan sabah, hemen sonra uzayacağım. Fakat şey mesela bizim de karşı yakada güzel böyle meditasyoncu kadınlar falan buldum. Kadın,
süper, harika.
Öyle tipler de güzel böyle. İzmir ne kadar çok meditasyon doluymuş ya.
İzmir öyle. Urla, Seferihisar, Karşıyaka bölgesi aynen, çok yoğun çalışıyor.
Evet abi, 10 numara. O zaman sen de sık sık gelirsen çok seviniriz olacak.
Ben de çok mutlu olurum. Çok teşekkür
tamam,
ederim.
Hadi biz de çok teşekkür ederiz. Hadi Helin'cim öpüyorum. İkinizle görüşürüz
hoşça
o zaman.
Hoşçakalın. Teşekkürler.
Haydi eyvallah.